Katre-i Matem, İskender Pala, 11. Ayrım. Karaşahin o sırada yeğe ile birbirlerinden ayrılıp iki grubu takip etme fikrini içinden geçirdiyse de son anda Külhan kardeşliğinin birbirlerinden ayrılmamalarını icap ettirdiğini hatırladı ve Külhan'a ayrı ayrı girmeleri halinde sorguya çekileceklerini düşünüp bundan vazgeçti. Hem Topaç yeğeyi koruyup kollaması da gerekiyordu. En azından şimdilik onu tek başına bir yere göndermenin sorumluluğunu taşıyamazdı. İçindeki sesi dinlemeden evvel sordu. Ne tarafa gidelim yeğe? Bu tarafta Yeniçeri kışlası var, yerini biliyoruz. Peki bu tarafta ne var? Öğrenelim bakalım. Evet, gözetlemeleri gereken bir mekan vardı artık. Binbir direk sarnıcı. Adamları oraya giresiye kadar takip etmişlerdi çünkü. Ertesi günden itibaren hemen her gün sarnıç civarına uğramaya, dilenerek veya çalarak buralarda oyalanmaya başladılar. 2 gün boyunca aynı adamı ve cüceyi birlikte gördüler ve 3. gün öğleye doğru çardak kahvesinde otururken açık adını ve kimliğini öğrendiler. Devlet aseslerinden 5 adam birden çevrelerini sarmış ve şöyle demişlerdi. İmanım Bindallı Mahmut Çavuş, Sadrazam Hazretleri sohbete bekliyor. İstanbul'da liman ve yemiş tacirlerini haraca kesen, paranın ayarıyla oynanmasına kapı açacak ticari dalavereler çeviren, piyasadaki ecnebi altın ve sikkelerin akçe karşısındaki değerini kontrol edebilen ve yabancıların moda çılgınlıklarını yönlendiren Yeniçeri odabaşılarından Bindallı Mahmut. Yerinden kalkarken sunturlu bir küfür savurup mırıldandı. Yürü bre kahpe dünya, Bindallı Çavuş'a da kalmadın. 18. sual. Hünkar ile neyi konuşuyordunuz efendi? Çaresizliğin son acısıyla inleyerek sordu. Okumanız var mı? Hayır ama seni okutmasını biliriz Kazasker efendi. O halde bana kağıt ve hokka getiriniz. Kazasker İshak efendi akşamın alacakaranlığında her zamanki yolundan konağına gitmekteyken tenha ve dar bir sokak köşesinde başına eczaya batırılmış bir çuval geçirilip bayıltılarak taşınmıştı şimdi yattığı yere. Zaman kavramı daha o an silinmişti kafasından. Leş gibi kokan, izbe ve salaş bir yerdeydi. Arada sırada fare sesleri işitiyordu. İçerideki rutubet gece ve gündüze göre kah artıp kah azalıyordu. Başlangıçta Bizans'ın eski surlarından veya artık kullanılmayan yeraltı sarnıçlarından birisinde olduğunu tahmin edebilmişti. İstanbul'da böyle yerleri ya hırsız şebekeleri ya da dilenci teşkilatları kullanırdı. Bulunduğu yerin duvarlarında mengeneler, dikenli tel ve zincirler, kaskı ve kayışlar, ne işe yaradığını kestiremediği çeşitli aletler ile sanki bir hekim masası gibi düzenlenmiş 3 sıra mermer ve üzerlerinde düzenli şekilde sıralanmış boy boy iğneler, keskiler, kerpetenler, falçatalar, muştalar, şişelerde eczalar, zehirler, afyon macunları vesaire. İlk gördüğünde çaresizliğin ne demek olduğunu anladı. Kazasker sıfatıyla koruması gereken bu şehrin yeraltı dünyasında ne çeşit işler döndüğünü görerek bunları hayret bile edemeden, vazifesini tam yapmamış kişilerin çaresizliğiyle içten içe hayıflanıp durmuştu. Burada bulunuş sebebini merak etmişti elbette. Ama onu asıl kaygılandıran şey bu sebebin ve içinde bulunduğu işkence merkezinin devlet ile irtibatlı olması ihtimaliydi. Çünkü onu buraya getiren maskeli adamların derdinin para olmadığını ilk sorguda öğrenmişti. Ne evindeki altın keselerini nerede sakladığından, ne de hazinesini bahçenin hangi istikametine gömdüğünden dem vurmayacakları ortadaydı. Hayır, hayır. Onlar başka bir şeyin peşindeydiler. Uygun ellere geçtiğinde hazineler edecek daha başka bir şeyin. İshak Efendi yarı çıplaktı ve 2 gündür yüzü koyun bir mermerin üzerinde, salda yatan bir ölü misali uzanmaktan artık etleri uyuşmak üzereydi. Kendisini buraya getirenler istedikleri şeyi hemen vermesi durumunda acı çekmeyeceğini, aksi takdirde alasıya kadar buradan ayrılmayacaklarını söylemiş ve tabii ki uzunca bir süre red cevabı almışlardı. Fakat Kazasker İshak Efendi direndikçe onlar şiddetin dozunu artırmış ve nihayet sağ baldırında Derince bir hançer yarası açarak sinir uçlarını dışarı tutup işkence etmeye başlamışlardı. İshak Efendi tahminlerinden daha çetin ceviz çıkmış gibiydi. Sorularına cevap alamadıkça hazırladıkları işkence usullerini sıra sıra deniyorlardı. Bu arada İshak Efendi bayılıyor, uykuya dalıyor, kendinden geçiyor ama ayılır ayılmaz onlar tekrar işkenceye başlıyorlardı. Kafalarından yalnızca iki çift gözün göründüğü ikişer adam. Nöbetleşe onunla uğraşmaya devam ediyorlardı. Ailesi, çocukları, dostları gözünün önüne geliyordu. Bir yandan şimdi kendisini merak ettiklerine üzülüyor, diğer yandan aramaya çıkacaklarına dair umut besliyordu. Bu düşüncesini zedeleyen iki hususu da aklından uzak tutamıyordu. Birincisi İstanbul'da iki hanımı ve dolayısıyla iki evinin olması, diğeri de kubbe altındaki divan toplantılarının iki günde bir yapılmasıydı. Çocukları ve hanımları onun daha önce de eve birkaç gün gelmediğini görmüşler ama hiçbir zaman diğer hanımın konağına haberci gönderip babamız orada mı diye sorma cesaretini gösterememişlerdi. Bu durumda tek umut divan toplantısına kalıyordu. Kubbe altına gelmediğini gören herkes derhal onu aratacaktı. Bundan emindi. İşte bu yüzden daha buraya getirildiği ilk gün kendince bir karar almış, divan toplantısı olasıya kadar geçecek süreyi konuşmadan geçirmeye azmetmişti. Yani iki gün dayanmalı, dişini sıkmalı, sabretmeli, ağzından tek kelime kaçırmamalıydı. İshak Efendi'nin bildiğini ötekiler de biliyor, düşündüğünü onlar da düşünüyordu elbette. Çünkü birinci gün dolup da bütün denemeler başarısız olunca, adamlardan biri sırıtarak küfürler etmiş, onu alaya almış ve "Şimdi göreceğiz bakalım." tehdidiyle yerinden kalkıp köşedeki eczacı şişelerin arasında bir şeyler aramış ve sonunda kahkahalar atarak geri dönmüştü. Elinde bir curadan ince, içinde elmas tozu vardı. Artık sinir uçlarını cımbız ile çekmiyorlar, yaranın üzerine her 10 dakikada bir tutam elmas tozu serpiyorlardı. O anda İshak Efendi'nin çığlıkları hücre duvarlarında korkunç akisler uyandırıyor, uzak dehlizlerden geri dönüp geliyor, kendisini bile korkutuyordu. Bu derece bir çığlık eğer at meydanından duyulsa, belki İstanbul halkını ayağa kaldırır, gece uykularını bölerdi. Üstelik her bir çığlıkta fareler yuvalarından uğrayıp acayip sesler çıkartıyor, korkunç havayı bir derece daha dehşetli hale getiriyorlardı. İshak Efendi esirlere ve sırları söylemek istemeyenlere de elmas tozu kullanılarak işkence yapıldığını duymuştu. Ama acısının şiddetini yalnızca bir tevatür sanırdı. Oysa her bir toz zerresi yarasına değdikçe bütün bedeni sarsılıyor, iç organları yerinden oynamış gibi titriyor ve korkunç acılarla yeniden yerine geliyordu. İşkence denen şey bedenle ilgilidir ve somut bir şey üzerinde uygulanabilir. Ama bu maruz kaldığı sanki maddi ve bedensel bütün acıları aşmış, ruhunu da yakalayıp bir kerpetenle sıkar gibiydi. Çünkü şu anda elmas tozu kadar ruhuna hançerler saplayan bir de vicdan azabına sahipti. Bunun adına Şehzade Ahmet'e ihanet deniyordu. Yıllar yılı kendi ailesi tarafından bir kutsal emanet gibi korunan delikanlının adını sultana ilk kez o telaffuz etmişti. Kendi atalarına ihanetten öte vicdanına da ihanet sayılırdı bu. Şimdi onu korumaya çalışması bir suçluluğun telafisi olsa ne yazardı? Artık onu koruyabilir miydi? Mesele duyulduğunda veya şehzade katledildiğinde soyundan gelecek insanlar kendisini hep bu ayıpla anacaklar, belki büyük dedelerinden utanacaklardı. İnsan dünyada güzel bir isimle yaşamalı, öte tarafa öyle gitmeliydi. Itırbanu ile konuşmasından sonra yapması gerekeni yapmamak kendisi için yeterince kötüydü. Itırbanu ile oğlunu gizleyip tıpkı ataları gibi himaye etmesi gerekirken şimdi onun ihbarcısı durumuna düşmüştü. Şu masa üzerinde gördüğü işkence belki de o masum kadına ihanetin bedeliydi. İçinden cehennem azabı herhalde böyle bir şey olmalı diye geçirerek dişini sıkıyor ama her toz tatbikinden sonra 10 dakika baygın yatıyor, kendine gelince Şehzade Ahmet'i koruyacağına dair vicdanında yeminler ediyor, sonra yeniden adamların aynı sorularına muhatap olup aynı türden cevaplar veriyordu. Hünkar ile ne konuştunuz? devlet işleri, özel bir husus değil. Başka, Yeniçeriliğin islahı ve kaptanı Derya'nın düğünü. Daha başka, Sadabat'taki kasırlara yapılacak tamirat, Ramazan için nahr tanzimi, müneccim başının dayanamamıştı, dayanması da mümkün değildi. Bedeninde her hücresinin yırtıldığını, her deri parçasının soyulduğunu, her kemiğinin eğlendiğini hissettiren bu elmas tozuna dayanılamazdı zaten. Sonunda okumanız var mı sorusuna laubali bir tavır ile, hayır ama seni okutmasını biliriz cevabını veren esrarkeş serserinin, dalgaya tutulmuş titrek eliyle uzattığı kağıda bir tek cümle yazıp iade ederken içindeki bütün öfkeyi kusarcasına haykırdı. Sizler bu sırrı bilmeye hak etmeyen alçaklarsınız. Bildiğiniz veya bilmeye çalıştığınız takdirde de ölümün kapınıza erken uğrayacağından hiç şüpheniz olmasın. İşte bu yüzden efendiniz her kim ise bu kağıdı ona götürünüz. 19. sual. Öldüğünden emin misiniz? Efendimiz dedi Tomruk Emini, belini kamburlaştırıp yerlere kadar eğilerek ve sonra kimse duymayacak şekilde mırıldandı. Bülbül şakıdı. Hileyle mi zorla mı? Efendimiz meğer dut yemiş, biraz zor oldu. Neymiş peki? İşte şu pusulada yazılı Efendimiz. İbrahim Paşa kağıdı alırken yeniden sordu. Bana gelesiye kadar kimler okudu bu pusulayı? Ben dahil hiç kimse Efendimiz. Görevlendirdiğim kişiler Elif'i mertek sanan kara cahillerdendiler. Öyle olmalı ağa, bu işler küçük bir ihmale bile gelmez. Elbette Efendimiz. Peki kuşu kafesten uçurdunuz mu? Beli Efendimiz, aldığımız dala kondurduk. Kimse görmedi değil mi? Merak buyurmayınız Efendimiz, ne kimse onu ne o kimseyi gördü. Yalnız birkaç zaman sekerek yürüyecek, o kadar. İbrahim Paşa İshak Efendi'yi pek sevmezdi. Birkaç gün evvel padişaha arz ettiği konunun ne olduğunu merak ediyordu. Rüşvet mi vermişti yoksa bir görev mi istemişti? Belki de sultana kendi vezirlik mevkiini sarsacak bir dedikodu yetiştirmiş olabilirdi. Son birkaç ay içinde akrabaları ve hemşerilerinden pek çok kişiye önemli görevler vermiş, Anadolu'da kendine sadık adamları yönetici konumuna getirmişti. Bunun göze batmasını istemiyor ve yaptığı atamalar yüzünden padişahın kalbini kırmaktan çekiniyordu. İki akşam evvelki şen ve şuh mecliste İshak Efendi'yi gören padişahın birden öfkelenmesi gözünden kaçmamıştı. Tomruk emininden işin hakikatini öğrenmesini istemiş, o da bu işi dostluğuna dayanarak değil de çok zaman yaptığı gibi özel bir yöntemle halletme yolunu seçmişti. Paşa böyle bir yöntemi tasvip etmemekle birlikte önünde cüssesiyle ve kişiliğiyle küçülüp kulluk bekleyen Tomruk Emin'i azarlamaya tenezzül göstermedi. Ama ayağa kalkmasına da izin vermedi. Avucundaki kağıdı yavaşça açıp okudu, birden dehşetle irkildi. Yüzünün şekli değişti, öfkelendi, tekrar okudu. Hayır, hayır, gördüğü yazıda hiçbir yanlışlık yoktu. Hareketleri asabileşti. Salonun içinde gazapla gezinirken, sinirinden elindeki kağıdı kıvırmaya, buruşturmaya başladı. Bütün hıncını kıvrım kıvrım ettiği kağıttan çıkarmak ister gibiydi. Bir ara ondan kurtulmak geçti içinden. Önce yere atmak istedi, vazgeçti. Yırtmaya, küçük parçalara ayırmaya çalıştı. Sonra küçük yırtıkları avucunun içinde bir öbek haline getirip sıktığı sırada gözü hala yerden başını kaldırmamış olan Tomruk Emin'e takıldı ve yanına varıp öfkesini kustu. Suç delilini kaybetmemiz gerekir değil mi ağa? Aç bakalım ağzını. Tomruk Emin'in ne olduğunu anlamamıştı. Yutmakta olduğu kağıt parçalarında vezir hazretlerini bunca öfkelendirecek ne yazılı olabilirdi? Eşeklik edip önceden okumadığına pişman oldu. Nihayet yutkunarak yerden doğrulduğu sırada paşanın zihninde hala okuduğu cümle yankılanıyordu. Kendini zapt edemeyip sordu. Aa, şimdi ne dersin bu işe? Hangi işe efendimiz? Pusulada yazan işe. Ben ne yazılı olduğunu bilmedim efendimiz. Yazıyordu ki, merhum Sultan Mustafa'nın en küçük şehzadesi Ahmet Sultan halen Galata Tomruğu'nda mahpus Kara Şahin'dir. Paşa sözünü bitirdiği sırada Tomruk Emin'i bayılacak gibi oldu. Bugün de bir uğursuzluk vardı sanki. Her şey neden bu kadar kötü gidiyordu? Eğer pusuladaki cümle doğru ise başı belada demekti. Çünkü aranan Ahmet Sultan birkaç gün evvel Eyüp tomruğunda yumrukladığı Şahin'in ta kendisiydi. Demek bir de kara lakabı varmış ha diye içinden geçirirken bulaştığı işin ne büyük bir hata olduğunu düşündü. Saltanat ailesinden birini işkenceye yatırmıştı. Hatta belki ileride hükümdar olacak birini. Öğrenildiği takdirde kendisinden bunun hesabının en şiddetli şekilde sorulacağına şüphe yoktu. Zihnini toparlamaya çalışırken bir başka belayı hatırladı. Gece işkence ettirdiği İshak Efendi, iki akşam evvelki meclisten ayrılırken kendini çağırtmış ve Galata Tomruğu'nda 23-24 yaşlarında Ahmet isimli bir mahpus bulunduğunu, onun durumunu öğrenmek istediğini söylemiş. O da araştırmak ve cevap vermek üzere birkaç saat müsaade edilmesini arz etmişti. O birkaç saat dolmadan bu sefer İbrahim'in emriyle istintak için üzerine adamlarını salmış, bu arada Ahmet'i araştırmış idi. İşte bu yüzden şimdi paşanın da aynı ismi telaffuz etmesi, ikinci bir felaket haberi, belki ilkinden daha büyük bir kabus gibi çökmüştü üzerine. Kendisinden Ahmet'i isteyen iki kişi vardı. İkisi de devletin güvenliğinden sorumlu olan vezir ile kazasker. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Üstelik istedikleri elinde hazır değildi. Odada sessizliğin hakim olduğu bir sırada son kağıt parçasını da yutmaya çalıştı. Ağzının tadı değişmiş, zehir gibi mürekkep damağını buruşturmuştu. Midesi bulanıyor, başı dönüyor, bacaklarının dermanı kesiliyordu. Kağıdın mı, mürekkebin mi olduğunu kestiremediği bir burukluk boğazını tahriş ediyor, sanki yakıyordu. Kısık seslerle aksırarak boğazını temizledi. İzin isteyip çıkmak üzereydi ki paşa hükümdarı kastederek mırıldandı. Ahmet'in birisi yetmezmiş gibi bir de ikincisi çıktı başımıza. Galata tomruğunu derhal yokla, şu Ahmet'i bir görelim. Tomruk emini kısık sesle, Paşa Hazretleri diyebildi. Ne? Paşa Hazretleri, biz o Ahmet'i geçen gün Haliç'te denize düşürdük. Ne demek şimdi bu? Efendimiz kendisi bir cinayet suçuyla Eyüp Sultan Tomruğu'nda sorgulandı. Galata Tomruğu'nda işkenceye yatırıp söyletmek üzere naklederken Haliç'te kayık alabora oldu, denizin dibini boyladı. Bu son cümleyi o anda öylesine söylemişti. Kendisini kurtarma ve temize çıkarma isteğinin bir sonucu gibiydi sanki. Öldüğünden emin misiniz? Öyle zannediyoruz efendimiz. Çünkü ayaklarında taş bağlıydı. Bu yalanı o anda birdenbire söyleyiverdiğine kendisi de şaşırmıştı. Devam etti. Ve dahi adamlarım denize düştüğü yerin çevresinde uzun zaman bekleyip denizi ve sahilleri kontrol etmişler. Kontrol etmişlermiş. Hah, cesedini görmeden öldüğünden nasıl emin olursun? Defol karşımdan ve bana ya ölüsünü ya dirisini getirmeden gözüme görünme. 20. sual. Aslan Ağa Tomruk Emin'ine neden gitti? Kara Şahin ile Topaçiye'ye Külhan'dan gün doğarken çıkıyorlar ve artık ayrı ayrı yerlerde dilenebiliyor, sonra buluşup birlikte dönüyorlardı. Bol kazanç elde edemeseler bile daha eğlenceli olduğu ve amaçlarına uygun düştüğü için ikisinden biri mutlaka Sultan Kanuni Muhteşem Süleyman'ın genç yaşta ölen şehzadesi Mehmet için yaptırdığı cami avlusuna gidiyor, diğeri Sultanahmet civarında binbir direği kolaçan ediyordu. Böylece birisi Yeniçeri Kışlası'ndan çıkanları gözetlerken, diğeri Çardak Kahvesi'nde gördükleri adamlardan en az biriyle yeniden karşılaşmayı umuyordu. Yeniçeri Kışlası Şehzade Camii'nin çaprazına düşüyordu ve aradan geçen seyrek taş döşeli yol Fatih Sultan mahallelerinden Kapalı Çarşı'ya, Mahmut Paşa'ya doğru pazar mallarını taşıyan esnafın güzergahıydı. Kuşluk vaktinden evvel yük taşıyan merkepler, yüklü arabalar çevre köylerden gecenin bir yarısında yola çıkıp kuşluktan evvel un kapanı istikametine zerzevat, süt mamulleri, tahıl ürünleri, bal, yağ vesaire getiren köylülerin katır ve merkepleriyle bir anda dolu veriyordu. 11. ayrımın sonu sayfa 114, devamı 12. ayrımda.